Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta yine haftanın güzel bilimsel haberleriyle karşınızdayız. Geçen hafta Emre'den başlamıştık. Bu hafta Begüm'den başlayalım. Evet Begüm, seni dinliyoruz.
İnsan yiyen aslanların alışkanlıkları genomik araştırmalarla açıklandı. Tarihler 1898'i gösteriyordu. Tsova Nehri'nde işçiler önemli bir köprü inşa ediyorlardı. Gece ansızın kamplarına gelen bir baskınla iki aslan en az 28 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yarbay John Henry Patterson bu aslanları öldürerek duruma son vermişti. Bu yeni araştırmada tarihin tozlu sayfalarındaki dehşet verici saldırının, mimari aslanların dişlerindeki tüy çeşitleri genomik haritalanmayla incelendi. Field Museum ve Illinois Üniversitesi'nden bilim insanları aslanların dişlerinden çıkarılan tüyleri mikroskopik ve genetik yöntemlerle inceledi. İlk olarak 1990'larda keşfedilen bu tüyler aslanları yeme alışkanlıklarına dair önemli bilgiler sunuyor. Önceki çalışmalarda tüylerin antilop, ceylan, Afrika antilopu, porsuk, yaban domuzu ve zebra gibi hayvanlardan geldiği öne sürülmüştü. Yeni çalışmada 4 ayrı tüy ve 3 tüy grubu üzerinden mitokondriyal DNA analizi yapıldı. Araştırmacılar mitokondriyal DNA'nın hem daha fazla hem de çekirdek DNA'sına göre daha iyi korunduğunu belirtti. Bu analizler sonucunda aslanların yedikleri arasında zürafa, insan, antilop, porsuk, yaban sığırı ve zebra yer alıyordu. Bir diğer yandan aslanların kardeş olduklarını destekleyen mitokondriyal DNA, Kenya veya Tanzanya kökenli olduklarını gösterdi. İlginç olan bulgu aslında yaban sığırlarının bulunduğu bölgenin o dönemde 50 mil uzakta olmasıydı. Tarihsel raporlar aslanların birkaç ay boyunca Tsova dışına çıktığını kaydediyor. Ayrıca beklenmedik bir şekilde sadece bir tane bufalo tüyü bulundu ve bu durum günümüzde Tsova'daki aslanların tercih ettiği avın bufalo olduğu düşünüldüğünde dikkat çekici bir bulgu. O dönemde bölgede rinderpest hastalığı nedeniyle bufalo ve sığır popülasyonları büyük ölçüde azalmıştı. Araştırma, tarih öncesi örneklerden elde edilen genetik verilerin daha kapsamlı analiz edilmesine olanak tanıyor. Yüzyılı aşkın süredir kaybolmuş tüylerden mitokondriyal genoma tamamen ulaşabileceğimizi biliyoruz, diyen araştırmacılar, gelecekte daha fazla analizle aslanların beslenme alışkanlıklarının ve insan avlama eğilimlerinin ne zaman başladığını belirlemeyi umuyor.
Böyle bir haberi ilk defa duydum Begüm ve gerçekten dehşete kapıldım açıkçası. Yani o 26 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum.
28,
iki tane de daha fazlaymış. 28 oldu. Vallahi gitgide artıyor bu ölümler. Aslanlar önüne geçmemiz gerekiyor bu aslanların gerçekleştirdiği ölümlerin. Burada mitokondriyal DNA'dan bahsettin. Mitokondri aslında bir organel, hani bir sürü organelimiz var ve hiçbirinin DNA'sı yok. Mitokondrinin neden DNA'sı var? Çünkü mitokondri bir bakteriydi vakti zamanında. Teoriler bu şekilde söylüyor. Mitokondri bir bakteriydi, bir ökaryot vardı. Ökaryotun oksidatif solunum yapması gerekiyordu. Oksidatif solunum yapan bir bakteri lazımdı kendisine. Ve bu mitokondriydi, mitokondrinin öncülü olan o bakteri ökaryotun içine girdi ve daha sonra beraber bir simbiyotik ilişki kurdular. Daha sonra işte biz bugünlere geldik. Şu an mitokondrimiz var ve kendine ait DNA'sı var. Ve şunu da görüyoruz, hani bakteriler yıllar sonra, milyonlarca yıl sonra gidiyoruz onların DNA'sını bulup bir şeyleri tahmin edebiliyoruz. Yeni çalışmalarla literatüre bir şeyler kazandırıyoruz. Mitokondrinin DNA'sının kalmasının da sebebi aslında buna dayanıyor. Aslında bir bakteri çünkü kendisi bir halkasal DNA'sı var. Ve bu korunurluk önümüzdeki çalışmalarda daha da önemini arttıracak gibi duruyor. Umarım geçmişe dair güzel bilgileri alırız mitokondriyal DNA sayesinde. Evet, bir sonraki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz abi.
Bugün sizlerle uzaydan ilginç bir haber paylaşacağım. Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir keşif var aslında. Astronomlar nötron yıldızlarının sandığımızdan çok daha gizemli olabileceğini ortaya koydu. Nasıl mı? Amsterdam, Princeton ve Oxford'dan bir grup bilim insanı nötron yıldızlarının etrafında aksiyon adı verilen çok özel parçacıklardan oluşan dev bulutlar olabileceğini keşfetti. Bu kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebilir ama bekleyin, daha fazlası var. Bu aksiyon parçacıkları aslında 1970'lerden beri fizikçilerin kafasını kurcalayan bir konu. Şu anda bile evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddenin sırrını çözebilecek anahtar olabilirler. Düşünsenize, evrendeki maddenin yaklaşık %85'ini oluşturan bir şey var ama onu bir türlü göremiyoruz. İşte bu aksiyonlar bu gizemi çözmenin anahtarı olabilir. En ilginç kısmı da aslında şu. Nötron yıldızları inanılmaz güçlü manyetik alanları sayesinde bu parçacıkları adeta bir fabrika gibi üretiyor olabilir. Ürettikleri parçacıklar da yıldızların etrafında toplanıp devasa bulutlar oluşturabilir. Bu bulutlar o kadar yoğun olmalı ki dünyadaki karanlık madde yoğunluğundan 20 kat daha fazla yoğunluğa ulaşabilmeli. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Bilim insanları artık bu bulutları mevcut teleskoplarımızla gözlemleme şansına sahip olabilecekler. Yani karanlık maddenin gizemi çözülmeye her zamankinden daha yakın olabilir. Henüz bir aksiyon bulutu gözlemlenmiş değil ama artık en azından neyi nasıl arayacağımızı biliyoruz. Bu keşif farklı bilim dallarını bir araya getirerek yepyeni bir araştırma alanını da oluşturabilir. Kim bilir, belki de evrenin en büyük gizemlerinden birinin çözümü bu nötron yıldızlarının etrafındaki bulutlarda saklıdır.
Emre, galiba uzaya kafayı takmış durumdasın. Kafayı bozmuş Emre.
Evet ya, çok fazla uzay haberi var gerçekten. Uzay çünkü çok ilgi çekici bir olay.
Kesinlikle biz biraz daha yakında arıyoruz ilgi çekici tarafları. Ama Emre uzakta aramayı tercih etti.
Ama aynı zamanda teknoloji haberlerini genelde ben sunuyorum. O yüzden o da yani dünyadan bir şey. O da yakın sayılmaz mı?
Gayet yakın sayılır abi. Ama sen yine de başka taraflarda, başka taraklarda bezin var gibi. Umarım paralel bir evrende, başka bir gezegende, başka bir...
Görüşürüz.
Görüşürüz inşallah. İnşallah görüşürüz. Şeyi diyeceğim abi, bu bulutlar yağmur yapıyor mu?
Çok güzel bir soru. Onu artık o nötron yıldızlarında yaşayan varlıklara sormak lazım. Tabii var söyle varlıklar.
Neyse, Emre'nin takıntılarından Begüm'ün takıntılı olmadığı güzel konulara geçelim. Evet Begüm, bir sonraki haberimiz senden geliyor. Seni dinliyoruz.
Aslında hepimizin vazgeçemediği, her türünü tükettiğimiz karbonhidratları nasıl hepimiz çok seviyoruz hiç düşündünüz mü? Araştırmalar gösteriyor ki karbonhidrat alışkanlığımız tarım topluluğu alışkanlıklarına, hatta neandertallere kadar uzanıyor. Son araştırmalar, insanlarda karbonhidratları sindirme yeteneğinin, özellikle amilaz enzimini üreten AMY1 geni kopyalarının sayısının artışıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu genin çoğalmasının 800 bin yıl önce tarımın başlamasından da önce gerçekleştiği düşünülüyor. Bu çalışma 68 antik çağda yaşamış insanın genomunu analiz ederek avcı toplayıcıların bile 4 ila 8 AMY1 kopyasına sahip olduğunu gösteriyor. Neandertaller ve deniz ovalılar da benzer gen çoğaltmalarına sahipti. Tarım döneminde özellikle Avrupa'da amilaz gen kopya sayısında artış gözlemlendi. Daha fazla AMY1 kopyası olan bireylerin nişasta sindiriminde daha başarılı oldukları ve bu durumun onların daha fazla üreyerek nesillerini devam ettirme eğilimine yol açtığı belirtiliyor. Sonuç olarak AMY1 gen varyasyonunun insan evrimi üzerinde önemli bir etkisi var ve gelecekteki araştırmaların metabolik sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını gösteriyor.
Amilaz enzimi. Amilaz enzimi neyi sindiriyor? Evet, nişastayı sindiriyor. Biraz önce bahsetti Begüm. Nişasta ne peki? Nişasta buğdayda, arpada, yulafta bulunan o kompleks karbonhidrat aslında. Biz daha önceleri avcı toplayıcı hayattayken, biz derken atalarımızı kastediyorum. Tabii ben o günleri görmedim. O bayağı bir önceymiş diye tahmin ediyorum yani. Biz o günlerde Urfa'da belki bir şeyler avlıyorduk. Ceylan avlıyorduk da çiğ köfte yapıyorduk falan. Öyle şeyler olabiliyor.
Mitokondri sayesinde belki o günlerin izini takip edebilirsin.
Evet abi, kesinlikle. Yani ben mitokondriyel DNA'nın tadına baktığım zaman diyorum ki aa tamam. Bu olmuş diyorum yani orada... keyif alıyorum abi ben o çiğ köfteyi yerken. Neyse. Daha önceleri atalarımız avcı toplayıcılıkla yaşıyorlardı ve ağırlıklı olarak proteinle besleniyorlardı. Fakat tarım toplumuna geçtiğimiz zaman, yerleşik hayata geçtiğimiz zaman doğal olarak buğday, arpa, yulaf üretmeye başladık ve kompleks karbonhidrat ihtiyacımızı nişastadan karşılamaya başladık. Avcı toplayıcılık da bu şekilde değildi. Topluyorken meyve topluyorduk ve fruktoz, işte diğer çeşit şekerleri daha çok bünyemize alıyorduk. Fakat nişasta ağırlıklı bir beslenmeye geçtik ve atalarımızdan doğal seçilimle bugünlere kadar neslini sürdürebilmiş olanlar aslında AMY1 geninin daha efektif çalıştığı, karbonhidrat ihtiyacını aslında nişastadan daha efektif kullanabilen atalarımızdan bugüne kadar neslimiz devam etmiş diyebiliriz.
Bir sonraki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz. Bu haberimizde çevre konusunda nadir gördüğümüz umut verici bir gelişmeyi paylaşacağım. Woodsail Oceanography kurumundan bilim insanları denizlerdeki plastik kirliliğine karşı önemli bir keşfe imza attılar. Biliyorsunuz köpük tabaklar ve yiyecek kapları gibi tek kullanımlık plastikler, özellikle de bildiğimiz strafor, denizlerimizde yıllarca bozulmadan kalıyor. Ama artık bu soruna bir çözüm bulunmuş olabilir. Araştırmacılar ağaç hamurundan elde edilen ve CDA adı verilen bir malzemenin küpük versiyonunu geliştirdiler. Ve bu malzeme deniz suyunda şimdiye kadar test edilen en hızlı çözünen biyoplastik. İşin en ilginç kısmı ise şu. Bu yeni malzeme normal kağıttan bile daha hızlı çözünüyor. Nasıl mı test ettiler? Bilim insanları bu malzemeyi 36 saat boyunca sürekli deniz suyu akan özel bir tankta test ettiler. Sonuç gerçekten etkileyici. Malzeme kütlesinin yaklaşık %70'ini kaybetti. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Düşünsenize, strafordan yapılmış yiyecek kapları yerine bu malzemeden yapılmış kaplar kullanılsa, denizlerimize ulaşsa bile hızla çözünecek. Üstelik iyi haber şu ki bu sadece bir laboratuvar deneyi değil. Bazı şirketler şimdiden bu malzemeden yapılmış tepsileri üretmeye başladı bile. Ve en güzel yanı da bence şu, bu yeni malzeme mevcut strafor üretim hatlarında üretilebiliyor. Yani üreticilerin yeni ekipman almasına hiç gerek yok. Bu da bu çevre dostu bu çözümün hızla yaygınlaşabileceği anlamına geliyor.
Aslında okyanustaki balıkların büyük bir çoğunluğu hayatlarının bir adresinde plastiklere maruz kalıyor. Ve bu maruziyet onların hem hayatlarını riske atıyor hem de yaşam alanlarını kısıtlıyor. Bu biyoplastiklerin üretimiyle aslında suda yaşayan canlıların hayat kalitesinin yükseleceği şüphesiz.
Maalesef denizdeki canlıların hayatlarına kötü bir şekilde dokunuyoruz. İyi bir şekilde dokunmayı çok çok isteriz. Umarım Begüm'ün de dediği gibi güzel sonuçlarla karşılaşırız. Öyle de duruyor. Hali hazırda olan üretim bantlarında da üretebilmemiz çok büyük bir avantajı olmuş. Umarım çok kısa sürede yaygınlık kazanır. Evet, bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.